Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Dey 1399, Hicri Kameri 22, Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 6 Ocak 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerika ve Avrupa'da koronavirüs kaynaklı siyasi ve ekonomik kriz, yaşam anahtarları ve kriz dolu 2020 yılında medyatik krizler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar'ı baskılar karşısındaki direnişin başarısını tebrik etti. Şemhane, Amerika'nın maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını söyledi. İran Savunma Bakanı Hatemi, Şehit Fahrizade, nükleer tehditlere karşı direnişin bayraktarıydı dedi. Çin, Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri dönmeye çağırdı. Türkiye Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'la ilgili gerilimin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Katar'ın baskılar karşısında direnişinin başarısını kutladı. Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada Katar'ın Arabistan Liderliği Koalisyonu'nun şartlarının kabul etmemesinin Doha'nın baskı karşısındaki zaferi olduğunu söyledi. Zarif İran'ın diğer komşularına hitaben İran ne düşman ne de tehdittir. Diğerlerini suçlu göstermek yeterlidir özellikle sizin koşulsuz destekçiniz güçten uzaklaşırken. Artık İran'ın güvenli bir bölge yaratma önerisinin kabul edilme zamanı gelmiştir dedi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de terör gruplarını desteklediği suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Fars Körfezi bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında arabuluculuk çabaları yürüttü. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibariyle açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhane, Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı stratejisinin hedeflerine ulaşmada başarısız kaldığını ve yenilgiye uğradığını söyledi. Ali Şemhani dün Twitter'da aktif direniş başlığıyla şunları yazdı. Trump'ın azami baskı stratejisi İran İslam Cumhuriyeti'ni teslim olmaya zorlamak, onu küresel ve bölgesel denklemlerden çıkarmak amaçlıydı. Ama Trump artık Amerika ve dünyanın siyasi sahnesinden uzaklaştırıldı ve İran hem içeride hem dışarıda daha güçlü bir aktif direniş stratejisi izliyor. Amerikan Başkanı Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiklerini bildirerek aynı zamanda bu kanunsuz girişimin yanı sıra İran halkının azami direnişinin sebebiyle başarısız kalarak İran'a yeni yaptırımlar uygulamakla azami baskı stratejisi izlemektedir. Ali Şemhani Pazar günü attı tweette, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşüyle ilgili algısal savaşı bitmeyecek, tüm yaptırımların eksiksiz ve kesin olarak kaldırılması gerekmektedir. Washington'un Trump'ın başarısız olan azami baskı stratejisinden geri dönmesi tek seçenektir demişti.
İran Savunma Bakanı Şehit Muhsin Fahrizade'nin nükleer fizik alanında önde gelen bir bilim insanı olarak nükleer tehditlere karşı direnişin amiral gemisiydi dedi. İran'a göre Tuğgeneral Emir Hatemi Salı günü nükleer ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade'nin şehadetinin 40. günü münasebetiyle yaptığı konuşmada bu yüksek rütbeli şehidin öldürülmesi savunma sanayi kurumunun bilimsel ve araştırma sürecini durduramadı, aksine daha da arttıracak dedi. İran Savunma Sanayi Kurumu'nun düşman tarafından bir diken olduğunu belirten Amiral Emir Hatemi, düşmanlar başta nükleer ve füze savunması olmak üzere güvenlik, füze gücü ve nükleer enerjinin barışı olarak kullanılması için bölgede İslam Cumhuriyeti'nin varlığına karşı son derece hassastırlar dedi. Bu arada İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Ali Ekber Salihi de Şehit Muhsin Fahrizade'yi anma töreninde bu şehidin şerefine, Tahran nükleer sahasının kalbine bu şehidin adı verildi dedi. Salih'i açıklamasında şöyle dedi. Şehit Fahrizade nükleer alandaki savunma amaçlı büyük çalışmasını kendince küçük görüyordu ve hiçbir zaman kendi rolünü ve pozisyonundan bahsetmiyordu. Salih'i Şehit Fahrizade'nin her zaman hizmet peşinde olduğunu belirterek onun bir isimden çok daha fazla bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran'ın uranyumu %20 oranında zenginleştirmesini, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'yi ihlal etmediğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran'ın %20 uranyum zenginleştirmesinin Amerikan yaptırımların bir sonucu olduğunu, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını ihlal etmediğini bildirdi. Açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya muhtemelen dönmesi durumunda İran'ın da buna uygun şekilde cevap vereceği kaydedildi. Daha önce Avrupa Komisyonu nükleer anlaşmadaki taahhütlerini dikkate almaksızın İran'ın uranyum zenginleştirmesi konusundaki güçlü endişeler taşıdığını ileri sürmüş, İran'ın uranyumu %20 zenginleşme hamlesi talihsizliktir. Ancak Avrupa İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmeye kararlı açıklaması yapmıştı. İran İslam Şura Meclisi nükleer taahhütlerin azaltılmasına yönelik atılan adımlar doğrultusunda ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca eylemlerine ve Avrupa ülkelerinin desteğine karşılık Avrupa ülkelerine mektubu çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya yönelik stratejik bir eylem planını onayladı.
Beyaz Saray'ın İran karşıtı politikaları ve girişimleri çerçevesinde Amerika Hazine Bakanlığı, İran'la ilgili bir şahıs ve birkaç şirketi daha yaptırım listesini aldı. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Hazine Bakanlığı yaptırımlar listesini bir kişi ve Almanya, İngiltere ve İran'da bulunan 16 şirketin adını ilave etti. Amerika Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada çelik üretiminde kilit bir ürün olan grafit elektrotları tedarik eden Çinli bir şirket ile çelik ve diğer metal ürünleri üreten ve İran'ın metal ve madenleri alanında faaliyet gösteren 12 İranlı şirketin yanı sıra 3 dış satış acentesine yaptırım uyguladığını bildirdi. Amerika Hazine Bakanlığı 28 Haziran 2020'de İran metal sektöründe faaliyet gösteren İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Almanya merkezli 8 şirketi yaptırımlar listesine almıştı. Nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı çekilen Amerika hükümeti, azami baskı politikası izleyerek İran'ı müzakere masasına çekmeye ve Amerika'nın şartlarının yer alacağı yeni bir anlaşmayı kabul ettireceğini düşündü. Ancak yaklaşık 2,5 yıl sonra Amerika, İran'a karşı hiçbir hedefine ulaşamadı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın İran'ın nükleer anlaşmasının uygulanmasına derhal geri dönmesi ve İran'a uygulanan tüm yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu. İran'da %20 zenginleşmenin başlamasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, İran nükleer programının çok karmaşık ve hassas bir durum olduğunu belirterek, tüm taraflar ilk temel görev olarak Amerika'yı nükleer anlaşmaya koşulsuz ve şartsız olarak geri dönmeye zorlamalıdır dedi. Çin yetkili, Çin tarafı nükleer anlaşma uygulamak ve durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınmak için tüm tarafları sakin ve ölçülü olmaya çağırıyor. Ayrıca diplomatik çabalar içinde alan sağlayın açıklamasında bulundu. Bu arada Japon hükümetinin üst düzey bir sözcüsü, ülkesinin İran'da %20 uranyum zenginleşmesinin yeniden başlatılmasından endişe duyduğunu söyledi. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, pazartesi günü Tahran güneyindeki Fordo tesislerinde uranyumu %20 oranla zenginleştirme sürecinin başladığını duyurmuştu.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in şehadet yıl dönümünde onları anarken, bu iki büyük İslam komutanını Irak'ın terörle mücadelesindeki katkılarından dolayı övdü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Berham Salih anma töreninde yaptığı konuşmada IŞİD terör örgütüyle savaşın zor şartlarında General Süleymani'nin Iraklılarla birlikte olduğunu belirterek bu şanlı İslam komutanı ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in IŞİD terörizmi, diktatörlük ve zorbalığa karşı mücadelede uzun geçmişlerin olduğunu söyledi. Berham Salih Haçlı Şabi savaşçılarının diğer Irak silahlı kuvvetleriyle birlikte cesaretini, ayrıca Irak'ın en yüksek dini otoritesinin cihatla ilgili fetvasını, IŞİD ve terörizmi yenmedeki önemli rolünü övdü. Irak Cumhurbaşkanı IŞİD ile Irak savaşının bu zorlu koşullarında şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in büyük ve cesur rolünün tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, aslında o teröristle mücadelenin zor şartlarında bir mühendis ve aynı zamanda bir komutandı. Onların bu gibi fedakarlıkları sayesinde bugün egemenliğimize sahibiz. Şeref ve fedakarlığı bir araya getiren sıfat ile imanın en üstün seviyesi olan şehitlik ancak samimiyet ve fedakarlık ile elde edilebilir dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran tarafından el konulan Güney Kore bandıralı tanker sorununun teknik mesele olduğunu, İran'ın da tüm ülkeler gibi deniz çevresinin korunmasına hassas olduğunu söyledi. Hatipzade, Kore hükümetinin bu konudaki davranışını kabul edilemez olduğunu belirterek, Kore hükümetinden bu hususta mantıklı ve sorumlu davranmasını istedi. İran Limanlar Kurumu'nun bu konuların takipçisi olduğunu, gemi ve personele hizmet verdiğini belirten Hatipzade, asla siyasi bir olmayan bu konu için Güney Kore'den heyet gelmesine de gerek yok dedi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 183.413 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 14.499 4 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 8.908 kişinin daha COVID-19 tedavisinin karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.155.338'e yükseldi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkenin Yunanistan ile Doğu Akdeniz konusundaki anlaşmazlıklarının diyalog yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı. Hulusi Akar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Yunanistan ile tüm diplomatik kanalları canlandırma konusundaki tutumuna vurgu yaptı. Akar, Ankara'nın Akdeniz sorununun ön koşulsuz olarak çözülmesi için Yunanistan'la müzakereleri yeniden başlatılmasını istediğini sözlerine ekledi. Almanya, Ankara Büyükelçisi Schulz da gerginliğin bir an evvel çözülmesini beklediklerini belirterek, bunun içinde en uygun yolun karşılıklı görüşmeler olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin 5. nesil uydularının ilki olan TürkSat 5A uzay yolculuğuna başlamak için geri sayıma geçti. Türksat 5A Amerika yerel saatine göre 7 Ocak Perşembe günü saat 20.26'da, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü 4.26'da uzaya fırlatılacak. Uydu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Amerika Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden gönderilecek. 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan kontrolünden kurtarılan Şuşa şehrini ülkenin kültür başkenti ilan ettiğini açıkladı. Başlıca görevlerinin Ermenilerce yıkılan tarihi ve kültürel anıtların aslına uygun olarak yeniden yapılması olduğunu belirten İlham Aliyev şöyle dedi. Şuşa'yı Azerbaycan Cumhuriyeti kültürünün başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. Şuşa'nın kültürel yaşamı zengin olmalı. Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar artık başladı. Benim talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Şuşa zaman kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden aslına uygun olarak restore edilmelidir. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Şuşa'yı 8 Kasım'da Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
İşgalci Amerikan güçleri Haseke ilindeki birkaç cezaevlerinde tutulan IŞİD teröristlerini Suriye ve Ürdün sınırı üzerinde bulunan Eltenf gayrimeşru üssüne aktardı. Sana'nın haberine göre Amerikan işgal güçleri El Şeddadi kentinin doğusundaki Kamp El Bulgar cezaevinde tutulan 10 IŞİD teröristini Haseke'deki bir hapishaneden 50 teröristi zırhlı arabalarla El Şeddadi'deki yasa dışı Amerika üssüne naklettiler. Kaynaklar teröristlerin daha sonra El Şeddadi'den helikopterlerle Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf bölgesindeki yasa dışı Amerika üssüne nakledildiğini belirtti. Bahsedilen teröristlerden kimliği belirlenen biri el yapımı patlayıcı cihazların üretiminin denetçisi Kazım Hasan El Calkam, diğeri ise arabaların zırhlanmasında ve Bubi tuzaklanmasında uzman Iraklı terörist Harfan Cedu El Hamad olduğu anlaşıldı.
Irkçı İsrail askerleri 2020'de Filistinli gazetecilere karşı 200'den fazla şiddet saldırısı gerçekleştirdi. Vefa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre geçen yıl Filistinli gazetecilere karşı 213 Siyonist ihlali kaydedildi. Irkçı rejim ordusu gazetecileri gerçek ve plastik mermilerle hedef alırken onlara karşı başı dövme, tartaklama, tutuklama olmak üzere her türlü şiddeti uyguladı. Siyonist rejim sivillere yönelik günlük suçlarını örtbas etmek için gazetecileri susturmaya çalıştı.
Amerika istihbarat teşkilatları SolarWinds siber saldırısının istihbarat toplama amaçlı olduğunu ve arkasında Rusya'nın bulunduğunu düşündüklerini söylediler. Amerika'da Federal Soruşturma Bürosu, Altyapı Güvenliği ve Siber Güvenlik Teşkilatı, Milli İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan bildiride, Amerika'da yaklaşık 10 kamu kurumunun SolarWinds siber saldırısından etkilendiğini belirtti. Bilgisayar korsanlarının Amerika Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Güvenlik Nükleer Güvenlik İdaresi'nin ağlarına da erişim olduğu ortaya çıkmıştı. Amerika medyasına konuşan Amerikalı yetkililer birçok Amerika kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların Amerika Enerji Bakanlığı'nın ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bilgisayar ağlarına da eriştiğini ilişkin belirtiler olduğunu açıkladılar.
Ve son haberimiz Washington Post gazetesi Amerikan başkanının bir günde 500'den fazla yalan iddiada bulunduğunu bildirdi. Gazete Trump'ın yanlış ve yanıltıcı iddialarının istatistiklerini gündeme taşıyarak Trump'ın bir günde 500'den fazla yalan iddiayla yeni bir rekor kırdığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızı yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Meclisi yasası çerçevesinde %20 zenginleştirmenin başlaması etrafında. İran'ın Ford'u zenginleştirme tesislerinde %20 uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlandı ve stabil duruma ulaştı. Aslında %20 oranda nükleer yakıt zenginleştirmesi daha önce de yapılmıştı ve varılan kapasite ise yeni bir mesele değil. Bu yakıt Tahran araştırma reaktöründe ve çeşitli radyo formasötüklerin üretiminde kullanılır. İran İslam Cumhuriyeti, Viyana'da uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilci ve büyükelçi Kazım Garipabadi bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Pazartesi günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı %20 uranyum zenginleşme faaliyetlerinin başlamasını onayladı. Buna işaretle Ford tesisiyle ilgili düzeltilen soru listesinin sunulması ve ajans denetçilerinin bilgilerin doğruluğunu denetleme ve %4.1'lik uranyum içeren silindirlerin mührünü açmak için tesise bulunması ardından ajans genel müdürü bir raporla %20'ye kadar uranyum zenginleşme üretimini onayladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 8 Mayıs 2019 tarihinde yani nükleer anlaşma taraflarının ahde vefasızlıklarına bir yıllık dayanmanın ardından bizzat nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca nükleer anlaşmadaki gönüllü sorumlulukları adım adım durdurma kararı aldı. Üstelik tüm bu aşamalar yine ajansın sürekli denetimi altında yapıldı. Bu yüzden Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali ardından Avrupalı tarafların ahde vefasızlıkları dikkate alınmadan İran'ın girişimleri ve nükleer sorumluluklarını herhangi şekilde değerlendirmeye çalışmak kabul edilemez. Bu arada Amerika'nın İran karşıtı düşmanca girişimleri ve Avrupa ülkelerinin de ona eşlik etmediği sürecine karşı İran İslami Şura Meclisi'nde yaptırımların kaldırılması stratejik eylem planını onayladı. Eylem planının birinci maddesi uyarınca İran Atom Enerjisi Ajansı'na barışçıl çalışmalarda kullanılmak üzere %20 zenginleştirilmiş uranyum üretme ve yıllık en az 120 kilosunu ülke içinde kullanmakta sorumlu tuttu. İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı da pazartesi akşam televizyon kanalında katıldığı röportajda %20 zenginleşme çalışmalarına karşı tepkileri ve özellikle Avrupa Birliği Sözcüsü'nün İran'ın girişiminin nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına sapma olduğuna dair tepkisine karşı yaptığı açıklamada kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Avrupalıların İran Meclisi'nin aldığı karara karışma hakları yoktur dedi. Erakçı ayrıca terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'ın %20 zenginleştirmenin yeniden başlamasına ve bu hareketin İran'ın askeri nükleer sanayisini geliştirmek için olduğuna dair iddiasına karşılık İsrail rejimini kast ederek nükleer silahları olan bir rejim İran'ı nükleer silah peşinde olmakta suçlayamaz dedi. İran İslam Cumhuriyeti nükleer sorumluluklara ve ajans denetimlerinde işbirliği konusunda normal düzeyin çok üstünde işbirliği ve şeffaflık sergilemiştir. Nitekim bu konuda her zaman ajans denetçileri tarafından onaylanmıştır. Şimdi de İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahları red siyasetinde herhangi bir değişiklik yok ve Tahran yetkilileri de nükleer silahların dini inançlarda ayrıca İran'ı savunma ve güvenlik denklemlerinde asla yerinin olmadığını defalarca vurgulamışlardır. Amerika, Avrupa ve Siyonist rejimin karalama kampanyaları ve propagandaları bir yana nükleer anlaşmanın korunması için yeni bir anlaşmaya gerek olmadığı ve sadece Avrupalı tarafların nükleer anlaşmaya geri dönmesinin yeterli olacağı belirtilmelidir. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı'nın da vurguladığı gibi İran'ın taahhütlerini azaltma girişimi nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleşmiştir ve bu önemli konu ise nükleer anlaşmanın ölümü anlamında değildir.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 2020 yılı Batı Asya'da sivillere kara yıl başlığı altında. Miladi 2020 yılı sona erdi. Fakat geçen yılda Batı Asya'da yaşanan olaylara bakıldığında bölgede yaşanan gelişmelerin başlıca kurbanlarının siviller olduğu anlaşılır. 2020 yılında koronavirüs tüm dünyada ve tabii ki Batı Asya bölgesinde birçoklarının hayatını kaybetmesine sebep oldu. Buna rağmen Batı Asya bölgesinde binlerce sivil dayatılan şiddet olayları ve savaşlarda hayatını kaybetti. Bu yüzden 2020 yılı bölgede siviller için kara bir yıl oldu. Tabii ki istatistikler de bu gerçeği doğruluyor. Yemen Silahlı Güçler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri 4 Ocak günü yaptığı açıklamada son bir yılda Suudi Koalisyonu'nun Yemen topraklarına yönelik 13 eyalete en az 8888 hava saldırısı gerçekleştirdiğini, bunlardan 410'unun İHA'larla yapıldığını ve bu yüzden yüzlercenin öldüğü ve binlercenin yaralandığını, sivillerde büyük mal kayıplarına sebep olduğunu duyurdu. Diğer yandan İsrail İnsan Hakları Bilgi Merkezi Betselim yayınladığı raporda geçen yıl aralarında 7'si çocuk olmak üzere 27 Filistinlinin işgal rejimi askerlerinin kurşunlarına hedef olarak şehit olduklarını duyurdu. 4 Ağustos tarihinde Beyrut limanında yaşanan korkunç patlamada yaklaşık 200 kişi hayatını kaybederken en az 7000 kişi de yaralandı. Irak'ta geçen yıl yaşanan gösterilerde en az 400 kişi öldü ve 7000'i de yaralandı. Suriye'de can kayıpları hakkında kesin veriler yok. Fakat binlerce insanın geçen yıl Suriye'de yaşanan terör saldırısında öldürüldüğü biliniyor. Batı Asya ülkelerinde sivillerin ölümü veya yaralanmasına ilaveten büyük maddi hasarlara da maruz kaldılar. Yemen, Lübnan ve Filistin'de sivillerin birçoğu evini ve mesleğini kaybederek mülteci durumuna düştüler. Yine Betselim bu bağlamda yayınladığı raporda Siyonist rejimin geçen yılda Filistinlilere ait 729 evi ruhsatsız oldukları bahanesiyle yıkarak aralarında 519'u çocuk olmak üzere 1600 Filistinlinin mülteci ve avare olmasına sebep olduğunu belirtti. Tüm bunlar Batı Asya bölgesinde sivillerin maruz kaldığı şiddetlerden aldığı yaraların sadece küçük bir bölümüdür. Bu listeye işgal edilen Filistin topraklarında ve Suudi Arabistan'da tutuklananlar, Gazze ve Yemen'e uygulanan ambargo nedeniyle tedavi şansı olmadan hayatını kaybeden hastaları veya Yemen'de kötü beslenme ve açlıktan ölenlerin sayılarını eklemek gerekiyor. Bazı Afrika ülkeleri de aynı durumu yaşıyor olabilir fakat Batı Asya'da yaşanan şiddet bu insanlara dayatılmıştır. Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaşı bir iç mesele değildir. Yoksul Yemen halkına dayatılan bir savaştır. Gazze şeridinde yaşanan kuşatma, şiddet ve savaş bir iç mesele değildir. Siyonist rejimin işgalci siyasetleri ve yayılmacılığının sebebidir. Hatta Suriye, Lübnan ve Irak'ta da yaşanan durum önemli oranda yabancı müdahalesinden kaynaklanıyor. Batı Asya'da dayatılan şiddet ve savaşların şekillenmesindeki en önemli etken sahte rejim İsrail'in bölgedeki varlığından kaynaklanıyor. Batı ve özellikle Amerika, korsan rejimin güvenliğini sağlama hedefiyle bölge ülkelerinin içinde veya aleyhinde şiddetin yaşanma ortamını oluşturmuştur. Bu yüzden direniş eksenine karşı yer alan ve bu çekişmede sadece insan haklarına riayet etmemekle kalmayıp, üstelik sivillere karşı şiddeti direniş eksenine baskı aracı olarak kullanan şiddet sarmalı bir siyasi çekişmenin başka versiyonudur. Bu durum tabii ki Trumpizm sayesinde daha da güçlenmiştir. Zira Trump tarzı diyalogda insan haklarının yerini nefret ve şiddet almıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Dey 1399, Hicri kameri 22 Cemadü'l-Evvel 1442 ve 6 Ocak 2021 Çarşamba. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1356 yılında Tahran'da çıkan gazetelerden birinde rahmetli İmam Hümeyni'ye hakaretlerde bulunulması üzerine tüm İran'da Müslüman kitleler tarafından protesto eylemleri düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin kitleler içindeki etkinlik ve popülerliğinin farkına varan Şah rejimi bu çirkin girişimlerle İmam Hümeyni'yi küçük düşüreceğini ve halk içindeki sevgisini azaltabileceğini zannediyordu. Bu durumda Pehlevi rejiminin denetimi ve kontrolünde olan İran'daki gazetelerden İtilat Gazetesi başta olmak üzere İran'daki diğer gazetelerin birçoğu Hicri Şems'i 1356'da İmam Hümeyni'ye karşı küslerce hakaret içeren makaleler yayınlandı. Bu olay İran üzerinde yoğun nefret kıvılcımının giderek yayılmasına neden olurken bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra İslam İnkılabı zafere ulaşarak şahlık düzeni devrildi. ...12 yıl önce bugün Hicri Kamere 22 Cemadü'l-Evvel 1430'da İslam dünyasının önde gelen arif ve takdir merci ve müştehit Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Behçet vefat etti. Hicri Kamere 1334'te İran'ın Gilan ilindeki Fumen'de dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Behçet 16 aylık iken annesini kaybetti. İlk eğitimini Fumen'de bitiren bu İslam alimi dini ilimler alanında eğitimini sürdürdü. Ayetullah Behçet'in eserleri arasında Şeyh Ensari Mekasebi Şerhi, Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Garavi'nin Zahiretul Ebat kitabı Şerhi gibi değerli kitaplara değinebiliriz. Ayetullah Behçet nihayet Hicri Kameri 22 Cemadü'l-Evvel 1430'da Hakk'a yürüdü. ...53 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1346 yılında dünya pehlivanı ve İran'ın güreş şampiyonu Gulam Rıza Tahti, Şah rejimi piyonlarının komplosu sonucu öldürüldü. Tahti Tahran kentinde orta gelirli bir ailede dünyaya geldi ve pak ve sadakatli bir kişiliğe sahipti ve cesur bir yüreği vardı. Tahti kendi şampiyonluğu döneminde 9 altın ve gümüş madalya kazandı ve halk içerisinde özellikle dindarlığı ve mütevazi kişiliği sayesinde büyük bir sevgi göstermekteydi. Tahti'nin İran halkı arasında gün geçtikçe kazandığı muhabbet ve sevgisi ve despot şah rejimine karşı muhalefeti şabalı piyonların dünyaca ünlü İranlı pehlivanı katledilmelerine sebep oldu. ...160 yıl önce bugün 6 Ocak 1861'de Romanya ülkesi kuruldu. Romanya'nın kurulması planı 13 Aralık 1859'da Moldova ile Valaşi kentlerinin birleşmesiyle ortaya konuldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
Türkiye Varlık Fonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmayan 2019 denetim raporunun gerekçesi açıklandı.
Yeni Asya.
Gerçek enflasyon %36,72.
Karar.
Davutoğlu'dan rektör tepkisi. Şehri kapattınız, Boğaziçi'ni kelepçelediniz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kahveci 4 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde köprü parası ve sansür başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekim 2019 1. ve 2. Boğaz Köprüleri geçiş fiyatlarına %20 zam yapıldı. Zam gerekçesi olarak Boğaz Köprüsü'ne büyük bakım onarım gideri yapılması gösterildi. Karayolları Genel Müdürlüğü KGM sitesinde yer alan bilgilere bakmış ve 1. bölge bakım onarım giderinin 257 milyon liraya ancak ulaştığını görmüştük. Bu gider personel dahil tüm giderleri kapsıyordu. Oysa 2018 yılında sadece 1. ve 2. Boğaz köprülerinden 608.7 milyon lira gelir toplanmıştı. Bu gelirden vergiler ve %10 belediye payı düşünce kalan net para 464,3 milyon liraydı, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2019 yılında seçim vardı ve zamlar yapılmadı. Ama Ekim ayında artık seçimler bittiğinden ertelenen zam bakım onarım gerekçesiyle hemen yapılıverdi. 2021 yılına girerken birden %26,5 zam daha yapılıverdi. Ama bu sefer bir gerekçe açıklanmadı. 2019 yılındaki zammın ardından bakım onarım giderlerini köprülerin bulunduğu 1. bölge olarak çıkartıp kamuoyuna açıklamıştık. İşte artık o bakım onarım listesi bir daha yayınlanmıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinde en son bakım onarım bilgileri 2018 yılına ait. 2019 yılında köprülerden 117 milyon 488 bin araç geçiş yapmış. Bu araç gişelerinden de net 425 milyon lira para tahsil edilmiş. Günde 320 bin araç tek yönlü ücret ödediğinden 160 bin araçtan para alınıyor. Artık köprü geçiş fiyatı 13,25 olduğuna göre İstanbullular işe gidip gelirken vesaire günlük olarak köprülere 2,1 milyon liradan fazla para ödemek zorunda. Bu hesapla aylık köprü ödemesi 64 milyon lira ederken yıllık ödeme ise 760 milyon liraya çıkıyor. Bu paranın %18'i KDV olarak hazineye gidiyor. Kalan paranın %10'u ise belediye payı olarak yerel yönetime gidiyor. Geri nereden bakarsınız bakın net ücret olarak 560 milyon lira kalıyor. Bu para köprülerden kalan sadece bir yıllık paradır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden önce bu köprü geçiş ücretleri 2015 yılında sadece 3,40 liraydı. Şimdi aradan 6 yıl geçti ve ücretler 13,25 lira. Peki bu para bakım onarımına da gitmiyorsa nereye gidiyor? Bu arada unutmayın ki asıl gelir eski otoyollarından sağlanıyor. Köprü gelirlerinin yaklaşık 3,5 katı ücret, özel dönemi yapılan TEM otoyolundan elde ediliyor.
Mehmet Kara 4 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde işçi de memur da masada yalnız başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Asgari ücret 2825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Görünürde enflasyonun üzerinde bir zam yapıldı. Geçen seneye göre 500 lira zam yapılmış oldu. Ancak artış psikolojik sınır diye tabir edilen 3000 liranın altında kaldı. 1 Ocak 2020'de asgari ücret 390 dolardı. Yapılan zamla birlikte 380 dolar oldu. Şaşırmayın, nasıl mı oldu? Ocak ayında dolar 5.95 lira idi. 1 Ocak 2324 lira olan asgari ücretle yaklaşık $390 alınabiliyordu. Dolar şu anda 7.40 civarında olduğuna göre yeni asgari ücretle $380 ancak olabiliyor. 500 lira zam geldi ama işçinin $10 zararı var diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hükümet %21'lik zammı büyük göstermeye, iktidarları döneminde asgari ücrete reel olarak yani enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık 1,5 kat arttığını, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin 2021'de 2825 lira 90 kuruşa yükseldiğini söylüyor da, 2002 yılında asgari ücretle 14 çeyrek altın alınabilirken, bugün ancak 4 çeyrek altın alınabiliyor. Asgari ücret tespit komisyonunda hükümet ve işveren ağırlığı oluşturuyor. İşçi kesimi komisyonda ama azınlıkta kaldığı için istediği hiçbir zamma olmuyor. Tıpkı memur ve emeklilerin zamlarının belirlendiği toplu sözleşmelerde olduğu gibi, memur konfederasyonları masada olsalar da hükümet ne derse o oluyor. Geçen sene olduğu gibi memurlar çok ısrar etse de geçen yıl için 4+1, bu yıl içinde 3+3 zam yapılmıştı. Toplu sözleşmede memuru temsil eden Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni asgari ücret ile görüşlerini açıklarken asgari ücret %21,56 oranında artmış oldu. Vergide adalet olmalı, asgari ücretten vergi alınmamalı ve o oranda bütün çalışanların ödediği vergi düşürülmelidir. Çalışanın alın teriyle kazandığı vergiyle geri alınmamalı sözleri memurlardan tepki gördü. Tepki sözlerine değildi. Çünkü söyledikleri yerinde ve haklıydı. Vergide adalet, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini söylemeyen mi var? Ancak asgari ücrete %21,56 yapılırken memur maaşlarına bir yıl için %6, 3+3 zam yapılmasına iyi güzel diyorsunuz da, başkanım, milyonlarca memur ve memur emeklisine %3+3 artış yapıldı. Buna ne diyeceksiniz gibi yüzlerce tepki oldu. Tıpkı asgari ücret tespit komisyonunda işçilerin oy anlamında azınlıkta kaldığı gibi memur konfederasyonunda azınlıkta kalıyor. Bu durum ülke yönetenlerin de işine geldiği için yıllardır masada eşit ölçüde temsil edilmesine sıcak bakmıyorlar. Bu da böyle sürüp gidiyor. Bu durum düzelmedikçe işçi ve memur sendikaları konuşmakla ve tepki göstermekle kalmaya devam edecek. Emeklileri hiç sormayın, hele ki işçi emeklilerini. Emeklilerin çoğunluğu zaten asgari ücretin altında maaş alıyorlardı. Şimdi ise makas iyice açıldı. İlk 6 ayda ortalama 7-8 zam, ancak alabilecek emeklilerin sesini duyuracak kimse de yok.
Ahmet Gürsoy 4 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde Mağduriyet Sırası Halk'ta başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ne köprüsü açarsanız açın, ne kadar büyük binalar yaparsanız yapın. Ortada büyük bir yıkım var. Açlık, çaresizlik, itilmişlik, kısaca mağduriyet. Geniş kitleler artık mağdur. Mesela geçmiş dünya ülkeleri halkını aşılarken Türkiye bekliyor. En büyük mağduriyetlerinden biri bu. Sağlığımızdan daha önemli ne var? Önce Sağlık Bakanlığı'nın verilerine gerçek sandık. Öyle ya, devletimizin kurumu konuşuyor ve bize resmi rakamları açıklıyor. İnanmayalım mı? Ama sonradan anladık ki bilgiler eksikmiş, güvendik, yanıltıldık diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdi de aşı geliyordu, gelecekti, geldi derken ortaya çıkan sonuç ne oldu? Hayal kırıklığı. Herkes için aşı alamadık. Aldığımız aşı şüpheli. Daha üçüncü faz çalışmaları bitirilmemiş. Güler misin, ağlar mısın? Bu arada bazıları Almanya'dan aşı getirip kendini sağlama almış. Seçkinlerin durumu iyi yani. Yapılanlar ortada. Bu durumda size güvenmemizi gerektirecek hangi gerekçe var? Söyleyin bilelim. Bütün bu olaylardan sonra soru şu. Yöneticileri böyle olan halk ne yapsın? İkinci en büyük mağduriyet yoksullaşma. Gittikçe zenginleşmiyoruz, fakirleşiyoruz. Rakamlar ortada. Ekonomi yazarları açıklıyor. Gayri safi milli hasıla gittikçe küçülüyor ve kişi başına düşen gelir azalıyor. Ülkenin fırıncısını, bakkalını, manavını gezmezseniz, çarşıyı pazarı dolaşmazsanız bile oturduğunuz yerden rakamlar size hakikati söylüyor. Fakirleştik. Haklı hakkını alamıyor. Bu da üçüncü büyük mağduriyet. Adamlar madende çalışmış, yerin metrelerce altında kömür çıkarmış, millet ısınıyor. Ölümle yüz yüze kalmışlar, lakin işten atılmışlar yahut kovulmuşlar. Ancak yasal haklarını alamıyorlar. Sesimizi duyuralım, yürüyelim dediklerinde karşısında uğrunda ölecekleri vatanın, gerekirse birlikte omuz omuza savaşacakları askerini ve polisini buluyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika ve Avrupa'da koronavirüs kaynaklı siyasi ve ekonomik kriz.
Değerli dinleyiciler, Amerika ve Avrupa'da koronavirüs kaynaklı siyasi ve ekonomik kriz isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Avrupa ve Amerika'nın bu pandemi yüzünden yaşadığı koşullar ve farklı boyutlarını ele alacağız.
Koronavirüs pandemisi dünyayı son 10 yıllarda en büyük kriz ile karşı karşıya bırakmış ve geniş çaplı ekonomik ve sosyal krizlere ve sıkıntılara da yol açmıştır. Buna rağmen bu pandemiden herkes aynı derecede etkilenmemiş. Şimdi de Avrupa ve Amerika en çok koronavirüs vaka sayısı ve ölüm olaylarını yaşamaktadır. Bu arada Amerika hem vaka sayısı hem de ölüm sayısı açısından dünyada başı çekmektedir.
Amerika'nın koronavirüs pandemisi alanındaki bu konumu Amerikan Başkanı ve hükümetine yönelik ağır eleştirilere neden olmuştur. Bu çerçevede Trump hükümetinin zayıf performansı ve koronavirüsü kontrol etmekteki kötü yönetimi eleştirilerin hedefi olmuştur. 2020 yılının sonuna kadar Amerika'da koronavirüs hasta sayısı 20 milyonu aşmış ve ölüm rakamları da 350 bini geçmiştir. Trump'ı eleştirenler mevcut feci durumun Trump'ın işlevsiz ve yanlış siyasetlerinden en azından da onun koronavirüsü küçümsemesinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Bu çerçevede Trump'ın en başından beri gerçekçilik ve akılcılıktan uzak davranıp bu salgını küçümsediği ve salgına karşı önlemlerde geciktiğini düşünüyorlar.
Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise 2020 Aralık ayı ortalarında Amerika'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısına işaretle bu hastalığa kurban gidenlerin dünya savaşlarındaki ölümlerden bile daha fazla olduğunu belirtti. Şimdi de koronavirüs pandemisi Amerika toplumunun tüm boyutlarını ve alanlarını etkilemiştir. Amerika'da koronavirüsün yayılması bu ülkenin ekonomisini de büyük oranda etkilemiş ve birçok işletmenin kapatılmasına ve ülkenin de eşi görülmemiş bir ekonomik krize sürüklenmesine yol açmıştır.
Uzmanlara göre bu ekonomik kriz 1930'larda yaşanan ağır ekonomik krizden bile daha beterdir. Böylece Amerika'nın tarihindeki en büyük ekonomik durgunluk ve kriz ile karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Bu çerçevede işsizlik, iş yerleri ve işletmelerin kapatılması, şirketler ve fabrikaların faaliyetlerinin azalması, ekonomik ve mali zararlar azami dereceye ulaşmıştır. Gerçekte Amerika ekonomisinin bu düşüşü 2. Dünya Savaşı ardından açık ara ile en büyük düşüş olmuştur. Dünya Bankası ise 2020 sonlarında yayımladığı raporunda Amerika'nın 2020 ekonomik büyüme oranını -6.1 olarak tahmin etmişti. Son olarak bu kadar büyük olumsuz bir rakam 2. Dünya Savaşı'nın ardından da 11.6 ile yaşanmıştı.
Amerika medyasında Aralık 2020'de çıkan haberlerde istatistiklere göre dünyanın en büyük ekonomisi olan bu ülkedeki işsizlik oranı korona salgını nedeniyle olumsuz ekonomik durumundan ötürü son aylarda 40 milyondan fazla kişiye ulaştı. Trump hükümetinin kötü yönetiminin yanı sıra bu rakam şimdi birkaç ay ötesinde bile artmış gibi görünüyor. Doların küresel ana para birimleri karşısında değeri 2020'de ortalama %6 düşerek 10 yılın en kötü durumlarından birini yaşamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoksulluk ve evsizlik koronavirüsün patlak vermesinden bu yana hızlı bir şekilde arttı. Washington Post, Aralık 2020'de yeni araştırma ve sayımlara atıfta bulunarak Amerika'daki yoksulluk oranının son 6 ayda koronavirüs kurtarma paketinin kesilmesiyle Haziran'dan Kasım 2020'ye kadar yaklaşık 7,8 milyon vatandaşa yükseldiğini bildirdi. Böylece Amerikalılar fakirleşti. Amerikan Ticaret Bakanlığı 2020 Aralık ayının ortalarında koronavirüsün patlak vermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki perakende satışların Kasım ayında %1,1 düştüğünü açıkladı. Böylece Amerika ekonomisi yavaş büyümeye devam ediyor.
Bağımsız Amerika Senatörü Bernie Sanders şöyle bir tweet attı. Amerika ekonomisi yozlaşmış ve Amerika'daki çoğunluğun yoksulluğu arttıkça zengin sınıfın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yeterli yiyeceğe erişimi olmayanların sayısı da artıyor. Amerika Nüfus Sayım Bürosu'na göre 26 milyon Amerikalı'nın yeterli yiyeceğe erişimi yok ve siyahi ailelerin beyaz ailelere göre 2,5 kat daha fazla açlıktan ölme olasılığı var. Çocukluğu her 6 Amerikalı aileden birinin yeterli yiyeceğe erişimi yoktur. Bütçe ve politika öncelikleri merkezinde uzman olan Stacey Dean, federal yardımın Amerika toplumunun bu bölümünün tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Amerikalıların büyük bir kısmı ailelerine bakamayacaklarını söylediklerini belirtti.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Amerika Birleşik Devletleri'nde bedava yemek talebinin 2020 yılına kadar artacağını tweetledi ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'i yardım etmemeye çağırdı ve dolayısıyla yüklendi ve onu eleştirdi. Schiff bir mesajda şükran gününde binlerce Amerikalı uzun kuyruklarda bekleyerek yerel gıda bankaları önünde saatlerce bekledi diye yazdı. American Feeding web sitesinde dünyanın dört bir yanındaki gıda bankalarında sağlanan rakamlara göre Amerika'da Mart ayı başından Ekim ayı sonuna kadar 4,2 milyar yemek dağıtıldı. Vermont eyaletindeki Demokrat Senatör Bernie Sanders açıklama ve yazılarında defalarca Amerika'daki açlık durumundan bahsetti ve Donald Trump bu konuyu önemsemediğini vurguladı.
Avrupa kıtası da 2020 yılında koronavirüs salgını COVID-19 hastalığı karşısında çok zor bir durum yaşadı. Koronavirüsten 9 kat daha fazla yayılma oranına sahip olan İngiliz koronavirüs adı verilen yeni tip koronavirüs göz önüne alındığında mevcut durumun devam etmesi bekleniyor, ancak Avrupa Birliği koronavirüs aşısının 2021'de üye ülkeler arasında geniş çapta dağıtılacağını umuyor. Avrupa Birliği gelecek yıla kadar toplam 2 milyar doz aşı satın almayı ve tüm erişkinleri virüse karşı aşılamayı planlıyor. Avrupa ülkeler arasında sırasıyla İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya en fazla ölüme sahipti.
Resmi istatistikler Avrupa'da koronavirüs vaka sayısının 25 milyonu aştığını gösteriyor. Avrupa'daki koronavirüs ölümlerinin sayısı 500.000'ı geçti. Bununla birlikte İngiliz koronasının yaygınlığı nedeniyle ölü sayısı keskin bir şekilde artacağı da gözlemlenebilir. Bu yeni koronavirüs tipi Avrupa genelindeki durumu bir kez daha gerginleştirdi. Ve bu durum Avrupalı yetkilileri Schengen sınırlarını komşu ülkelere bir kez daha Avrupa yasalarına aykırı olarak ve herhangi bir anlaşma olmaksızın kapatmaları doğrultusunda harekete geçirdi.
Avrupa'da koronavirüs salgını Avrupa Birliği'nde çok daha belirgin derin boşluklar ve eksiklikler bıraktı. Avrupa Birliği yetkilileri korona salgınının ortaya çıkardığı zorluğun öneminin farkındalar ve bu benzeri görülmemiş krizi Avrupa düzeyinde önlemlerle ele almaya çalışıyorlar. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'daki koronavirüs salgını krizini başlangıcından bu yana Avrupa Birliği için en büyük zorluk olarak nitelendirdi. Avrupa'daki korona salgının ardından çoğu Avrupalı için bilinen acı gerçek, ortak bir kurum olan Avrupa Birliği'ne rağmen her Avrupa ülkesinin kendi yoluna gitmesi ve koronaya karşı ortak harekete dikkat etmemesiydi. Covid salgını krizin bir sonucu, özellikle öngörülemeyen krizler karşısında Avrupa Birliği'nin kurumsal zayıflıklarının gözler önüne serilmesidir. Nitekim şiddetli ve beklenmedik krizlerde Avrupa Birliği hukukunun da bozulduğu ispatlanmıştır. Avrupa Birliği sloganı artık yozlaşmış gibi görünüyor. Şimdi de farklı olurken birlik ve barış ve refah için birlikte çalışma, ortak Avrupa Birliği sloganlarının kritik dönemlerde kenara atıldığı, sırf milli güvenlik ve ekonomik refah düzeyinin var olduğu zamanlarda ele alındığını gösteriyor.
Avrupa'da devam eden korona krizi ve ekonomik ve politik sonuçları, fabrikaların ve üretim merkezlerinin kapanması, ekonomik durgunluk ve artan işsizlikle ilgili endişeler, Avrupalı yetkililer arasındaki uçurumu ve görüş farklılıklarını daha belirgin hale getirdi. Aslında ekonomi konusu korona krizinin merkezinde yer alıyor. Avrupa ülkeleri gelecekleri konusunda endişeli. Koronavirüs Avrupa'da 10 milyarlarca insanı işsiz bıraktı. Haziran ayında Avrupa Birliği'nde 15 milyondan fazla kişi işini kaybetti. Bunların yaklaşık 13 milyonu Avro bölgesi ülkelerinde yaşıyor.
We'll be right back. Avrupa Birliği, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması açısından en büyük krizini de yaşıyor. Ancak koronavirüs gibi hastalığın ani patlayışı Avrupa Birliği'ni hala kötüye giden bir dizi krizle alt üst etmiştir. Bu çerçevede 2020'nin ilk yarısındaki koronavirüs krizi Avrupa otomobil endüstrisine 90 milyar avro kadar zarar verdi. Alman Federal İstatistik Ofisi 2020'nin ikinci çeyreğinde ülke ekonomisinin %10'dan fazla küçüldüğünü açıkladı. Gayri safi yurt içi hasılasının %10'unu ve Avrupa Birliği iş olanaklarının %15'ini oluşturan Avrupa turizm endüstrisi, korona salgının ardından en az 75 milyon işin yok olma eşiğinde kaldı ve ağır kayıplara uğradı.
Mevcut duruma ek olarak Avrupa'nın geleceğine ilişkin endişeler de yoğunlaştı. Ekonomik yardım meselesi, korona sonrası ekonomik zararı tahmin etme ve korona krizi sonrasında tüm Avrupa üye ülkelerinin birbirleriyle işbirliği ve dayanışma eksikliği, çok taraflılık konusunu ve ortak bir politika ve işbirliğinin benimsenmesini düşünen birçok Avrupalı yetkilinin en önemli endişelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre Fransa ve Almanya gibi daha güçlü Avrupa ülkelerinin mevcut performansı, son yıllarda Avrupa Birliği için potansiyel bir tehdit olan aşırı sağ grupların daha fazla faaliyet göstermesi, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin Avrupa Birliği'nden ayrılma ve bağımsızlaşma propagandası için koşullar yarattı.
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Fischer ve Sigmar Gabriel, korona krizinin ardından Avrupa'nın parçalanması ve krizin ortasında Avrupa Birliği'nden ayrılma hedeflerini ve çıkarlarını ilerletmek için aşırı sağ güçlerin kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Aslında korona salgını Avrupa'da hali hazırda çok acı çeken Batı demokrasilerinin gerileme olasılığını artıracaktır. Son yıllarda Avrupa, Birleşik bir Avrupa'nın temellerini sarsan mülteci krizi, sağcı hareketlerin, partilerin ve politikacıların yükselişi, yaşlanan bir nüfus ve bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği'nin korona salgınıyla etkili bir şekilde baş edememesinin ortaya çıkması, kıtadaki sosyal huzursuzluk olasılığını arttırıp Avrupa entegrasyonunun sonunun başlangıcı oldu.
Değerli dinleyiciler, Avrupa ve Amerika'nın koronavirüs salgını sonucu karşılaştıkları genel koşulları ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça
İslam dini, insanın ruhi ihtiyaçlarını gözeterek neşelenmeyi takdir etmiş ve bunu ilahi nimet ve rahmet olarak telakki etmiştir. Yaşamın güzelliklerinden ve muhabbetlerinden yararlanmak, hiç kuşkusuz insan kişiliğinin şekillenmesinde ve genelde yaşamı üzerinde etkilidir ve buna göre de tüm dindarlara ve mümin kullara yakışan da budur. Bu yüzden birçok rivayette neşeye ve neşeli yaşamaya vurgu yapılmıştır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Hoş koku kullanmak gönlü kuvvetlendirir." İmam Cafer Sadık aleyhisselam da şöyle buyuruyor: "Üç şey gözü aydınlatır: sebzeye bakmak, akan suya bakmak ve güzel yüze bakmak." İmam Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: "Hoş koku kullanmak, yıkanmak, sebzeye bakmak ve ata binmek neşe kaynağıdır. Neşe gönlü ferahlatır."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kriz dolu 2020 yılında medyatik krizler.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılı insanların, kurum ve kuruluşların ve hükümetlerin koronavirüs ile mücadele yılı oldu. Bu durum büyük siyasi, sosyal ve ekonomik etkilere yol açtı. Koronavirüs, Donald Trump, muhabirlerin hedef alınması ve tehdit edilmesi, medya organlarının kapanması, mali baskılar ve sıkıntılar dünya medyasını 2020 yılında en çok etkileyen durumlardı. Biz de bu bağlamda medyanın yaşadığı durumla ilgili özel bir sohbet hazırladık.
Yılı tüm inişli çıkışlı süreciyle, iyi kötü olayları ve vakalarıyla geride bırakıldı. Tecrit, korku, hastalık duygusu, aynı zamanda umut, özveri, övgü ve takdir ile dolu bir yıldı. Koronavirüs hastalığının insanların ruhu ve fiziki durumunu etkilemesine rağmen, hastalara yardım etmek için koşan melekler durumun acı dozunu azaltabildiler. Şimdi de yeni yılın başlarında tüm insanların daha huzurlu ve barışçıl ortamlarda yaşayabilmeleri için ortamın sağlanmasını diliyoruz.
Geçen yılın en önemli medyatik olaylarını anlatmak istiyorsak ilk olarak koronavirüse değinmemiz lazım. Çünkü koronavirüs hakkında en çok manşet atılan husustu. Zaten geniş çaplı bir şekilde medyayı ve medyada çalışanları etkiledi. Son yıllarda manşetlerde sadece koronavirüs yer almadı. Pratikte de medya grupları ve çalışanların hayatını ve çalışmalarını da etkiledi. Bu doğrultuda medyaya paralel olarak sinema ve eğlence sektörleri de etkilendi. Tüm sinema salonları, eğlence merkezleri, spor ve etkinlik ve şenlik alanları, tatil günleri, toplanmaları kapatıldı. Gerçekte tüm eğlence ve etkinlik endüstrisi COVID-19 pandemisinden etkilenmiştir.
Eğlence sektörünün birçok alanı muhatapların fiziki olarak varlığını gerektirir. Burada sinema ve konserler en çok etkilenmiş alanlardır. Sosyal mesafe kısıtlamalarından doğan koşullardan dolayı bu tür etkinliklerin düzenlenmesi de ciddi sorunlar ile karşı karşıya gelmiştir. Tabii ki pandeminin bu yöndeki etkisinin ele alınması daha uygun bir fırsat gerektiriyor. Ancak bu sürecin devamında bu alanlardaki faaliyetlerin tekrar geniş çapta başlaması için çalışanların hepsinin aşılanmasının zaruri olduğu söylenebilir.
Amerika Başkanı Donald Trump da son yıllarda dünya genelinde ciddi kriz kaynaklarından biri olmuştur. Medyatik anlamda da hem kriz yaratmış hem krizlere körüklemiştir. Bir keresinde attığı tweet ile sahte medya organları adlandırdığı medya kaynaklarını suçlayarak onların koronavirüsü dehşet verici bir canavar gibi göstermeye çalıştıklarını belirtti ve onların korkuyu körüklediklerini söyledi. Ancak ardından yaptığı bir röportajda tweet atmayı sevdiğini ancak çoğu zaman tweetlerinden pişmanlık duyduğunu öne sürdü.
Amerikan Başkanı Trump sözlerine şunları da ekledi. Twitter'da bir anda kendinizi iyi hissedersiniz. Hemen ardından sizi aramaya başlayıp sahiden bunu mu söylediniz diye sorarlar. Siz de ne olmuş ki diye cevaplarsınız. İşte bu sırada çok şeyi anlamış olursunuz. Trump medyayı sırf eğlence aracı olarak görmüyor. Son yıllarda medyayı milletin düşmanı olarak da tanıtmaya başlamıştır. Koronavirüs pandemisi sırasında Amerika dünyanın en serbest ülkesi unvanını taşıyan bir ülke olarak bu hastalıktan en çok etkilenen ülke oldu.
Trump pandeminin patlak verdiği ilk günlerde koronavirüsün önemini inkar edip anlamsız hareketler yaparak bu hususu önemsiz göstermeye ve koronavirüsle alay etmeye çalıştı. Halbuki mevcutta en fazla ölüm ve hastalığa yakalanma vakası Amerika'da görülmektedir bu durumun. Hem de Amerika başkanlık seçimlerinden hemen önce baş göstermesi Trump'a pahalıya mal oldu. Kamuoyu ve medya organları Trump'ı sert şekilde eleştirmeye başladı. Böylece Trump gerçekleri saptırmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu süreçte eleştiriler çığ gibi büyüdü. Her halükarda Trump'ın medya ve muhabirlerle sorunları hem de koronavirüs sırasında üzücü bir olay olmasına rağmen hem Trump'ın hem de koronavirüsün yakın zamanda ortamımızdan ayrılacaklarını umut etmek mümkün.
Koronavirüsün patlak vermesi ve işletmelerin yaygın bir şekilde kapanmasıyla beraber dünya ekonomisinin ana temelleri ağır hasar gördü. Bu arada gelir elde edemeyen ve ayakta kalabilmeyen kurumlar en çok diğer sektörlerin ve alanların finansal kaynaklarına bağlı kaldı. Medyalar da bu tür kurumlar arasında yer almaktadır. Afganistan gibi bir ülkede çoğu medya kuruluşu ihtiyaç duydukları fonları ve kaynakları reklam, yan ekonomik faaliyetler veya hükümet yardımı gibi kanallar yoluyla sağlayamıyor hale geldi. Buna göre korona salgınının onları ya kapanmaya zorlayacağı ya da normal şartlar altında mali olarak dezavantajlı olan çalışanlar ve gazeteciler üzerinde ağır ve çifte baskı oluşturacağı açıktır. Ancak bugüne kadar ayakta kalan medya organları ifade özgürlüğü ve medya faaliyetleri alanındaki parlak başarılarını sürdürmeye kararlı olduklarını ve bir ideal için mücadele ettiklerini göstermiştir. Böylece daha fazla desteği hak ediyorlar ve bu yıl krizi hafifletmeyi umuyorlar.
Ancak medya kökenli olan ve Avustralya'da ortaya çıkan kriz ise size ilginç gelebilir. Son zamanlarda Robert Murdoch'un Avustralya'daki medya imparatorluğuna karşı bir dava açıldı ve 500,000'dan fazla imza toplanarak internette yayınlandı. Dilekçe eski Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Kevin Rudd'un bir videoda duyurdu ve ardından Ekim ayında parlamentonun web sitesinde yayınlanarak eşsiz bir beğeni toplaması sonrası geldi.
Robert Murdoch'a ait bir medya grubu olan News Corporation tarafından rutin olarak eleştirilen ve saldırıya uğrayan Bay Rudd, Murdoch'un medya imparatorluğunu keskin bir şekilde eleştiren bir video yayınladı ve Avustralya iç politikasında onun kanser tümörü olduğunu söyledi. Kevin Rudd yaşadığı ve federal seçimlerin sonucu üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu söylediği, Queensland eyaletinde tüm gazetelerin Robert Murdoch'a ait olduğunu ve medyadaki etkisini siyaseti yönlendirmek için kullandığını belirtti. Bu yöndeki müdahaleci girişimlerin olduğunu da kaydetti.
Sınır tanımayan gazeteciler örgütü ise gazetecilere yönelik şiddet ve kötü muameleye ilişkin yıllık raporunda 2020 yılında dünya çapında 50 gazetecinin öldürülmüş olduğunu belirtti. Rapora göre savaştan zarar gören ülkelerde öldürülen gazeteci sayısı azalırken savaşın olmadığı ülkelerde daha fazla gazeteci öldürüldü. Örgüte göre son 10 yılda 937 gazeteci öldürüldü.
Meksika, Honduras ve Filipinler dahil barışçıl olarak bilinen ülkelerde daha fazla gazetecinin öldürüldüğü bildirildi. 2020'deki faaliyetleri nedeniyle öldürülen gazetecilerin %84'ü kasıtlı olarak öldürüldüğü belirtildi. Bu oran geçen yıl %63 idi. Meksika 8 gazetecinin ölümüyle geçen yıl gazeteciler için en ölümcül ülke oldu. Meksika'dan sonra 6 gazeteciyle Irak, 5 gazeteciyle Afganistan, öldürülen 4 gazeteciyle Hindistan ve Pakistan gazeteciler için en ölümcül ülkeler listesinde bir sonraki sıralarda yer aldı.
Ne yazık ki şu anda dünyanın dört bir yanında cezaevinde 387 gazeteci var. Bunlardan bazıları yalnızca koronavirüs krizini haber yapmak ve araştırmak için tutuklandı ve hapse atıldı. 2020 baharından bu yana 130'dan fazla gazeteci korona salgını krizini haber yaptıkları için keyfi olarak tutuklandı. Bazı durumlarda tutuklamalar saatler veya günler sürerken diğer durumlarda gazeteciler birkaç hafta gözaltına alındı. Sınır tanımayan muhabirler örgütü hükümetin COVID-19 ilaçlarını çok yüksek fiyatlara satmasını sorgulayan ve evinde sıkı bir şekilde gözaltına alınan ve gözetim altında bulunan Zimbabweli gazeteci Hopeful Chinon'u örnek gösterdi.
Örgüt raporunda Amerikan Başkanı Trump'ın gazetecilere ve medyaya yönelik düşmanlığına da değinerek Trump tarafından sık sık tekrarlanan yalan haber ifadesinin artık diğer ülke liderleri tarafından şu şekilde kullanıldığını söyledi. Bunun da ortamı bastırmak için bir araç olarak kullanıldığını belirtti. Raporda Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilere ve medyaya yönelik düşmanlık derinleşip yoğunlaştı. Trump gibi medyaya bu kadar ateşli bir tonla saldıran çok az insan vardır. Koronavirüs salgını krizinde basına yönelik suistimaller şiddetleniyor. Trump yönetiminin krize tepkisini haber yapan gazeteciler haber konferanslarında hedef alınıyor denildi.
Ve son olarak Avrupa Konseyi'nin medya özgürlüğü konusunda çalışan STK'ların yardımıyla yayınladığı yıllık raporu kıtada medya özgürlüğünün giderek artan bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Rapor gazetecilerin sindirilmesinin hatta hapis ve öldürülme tehdidinin bile 2020'de önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Raporda özellikle Rusya ve Türkiye ile Macaristan, Polonya, Malta ve Bulgaristan gibi bazı ülkeler en yüksek medyatik ortam baskısına sahip ülkeler olarak belirtilmiştir. Gazetecilerin taciz ve sindirilme düzeyiyle basın özgürlüğü ilkelerine aykırı davranışlarından bahsedildi. Rapor bu yıl 30'dan fazla muhabirin dövüldüğünü de belirtiyor. Dövülenlerin yanı sıra 100'den fazla gazeteci hala parmaklıklar arkasında olduğu da belirtildi. Rapor geçtiğimiz yıl Avrupa'da medya özgürlüğüne yönelik düzinelerce tehdidi de listeliyor. 33 fiziksel saldırı, 17 yeni tutuklama ve gözaltı, 43 taciz ve 2 gazeteci cinayetine teşebbüs.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında medyatik ortama ve medya çalışanlarına yönelik baskıları ve ortaya çıkan kriz dolu durumu ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Dışişleri Bakanı Zarif, Katar'ın baskılar karşısındaki direnişinin başarısını kutladı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani, Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı stratejisinin hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu söyledi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Şehit Muhsin Fahrizade'nin nükleer fizik alanında önde gelen bir bilim insanı olarak nükleer tehditlere karşı direnişin amiral gemisiydi dedi. Rusya, %20 zenginleştirmenin NPT'nin ihlali olmadığını belirtti. Beyaz Saray'ın İran karşıtı politikaları ve girişimleri çerçevesinde Amerika Hazine Bakanlığı, İran'la ilgili bir şahıs ve birkaç şirketi daha yaptırım listesini aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın İran'ın nükleer anlaşmasının uygulanmasına derhal geri dönmesi ve İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Şehit Süleymaniye terör örgütleriyle mücadelesinde övgüler yağdırdı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Güney Kore'nin tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye'de son 24 saatte 194 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkenin Yunanistan ile Doğu Akdeniz konusundaki anlaşmazlıklarının diyalog yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı. Türkiye'nin 5. nesil uydularının ilki olan TürkSat 5A uzay yolculuğuna başlamak için geri sayıma geçti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan kontrolünden kurtarılan Şuşa şehrini ülkenin kültür başkenti ilan etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের 144 ও 145 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কদ খালাত মিন ক্বাবলিহি রুসুল আফা ইন মাতা আও কুতিলা انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنَّا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنَّا وَسَنَجْزِي صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد একান্তই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তার আগেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন, সুতরাং তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা ইসলাম ত্যাগ করে সেই জাহিলি আর কুফুরির যুগে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করবে না। তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। কোনো প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না, মৃত্যুর সময় তো নির্ধারিত আছে। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেব, আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শকরকারীদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দেব। সাদাকাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম।
শ্রোতাবন্ধুরা অর্থসহ পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শুনলেন। আজ মঙ্গলবার 5 জানুয়ারি, 21 পৌষ এবং ফার্সি 16 দেই। রেডিও তেহরানের নৈশ অধিবেশনের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমি আশরাফুর রহমান। এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের শর্টওয়েভ 49 মিটার ব্যান্ডে 6150 কিলোহার্টসে। ইন্টারনেটে আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে এবং ওয়েবসাইট ভিজিট করতে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় parstoday.com/bn। আমাদের এই অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাথরাইভ স্যাটেলাইটেও প্রচারিত হয়। এবারে আজকের অনুষ্ঠান সূচি জানিয়ে দিচ্ছি। শুরুতেই থাকছে যথারীতি বিশ্ব সংবাদ, এতে থাকবে ঢাকা ও কলকাতা থেকে আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো দুটি বার্তা। এরপর থাকবে বিগত 2020 সালে মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতা এবং হত্যাকাণ্ডের খতিয়ান সম্পর্কে আমাদের ভাষ্যকারের একটি পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশে করোনা ভ্যাকসিনের জন্য একনেকে 4,314 কোটির বেশি টাকা অনুমোদনের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঢাকা প্রতিনিধি আব্দুর রহমান খানের পাঠানো প্রতিবেদন। অধিবেশন শেষ করার আগে বিশ্বের প্রধান প্রধান খবরগুলো সংক্ষেপে আরেকবার জানিয়ে দেয়া হবে। তো চলুন শোনা যাক এখনকার মতো সর্বশেষ বিশ্ব সংবাদ।